havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün 17 Ekim 2022 günlerden pazartesi ve Anlat Bana da karşınızdayız. Türkiye üzgün. Niçin? 41 madencisini kaybetti. Bu maden kazası neden ve niçinleri hep birlikte konuşuyoruz, tartışıyoruz. Biz diyoruz ki, daha doğrusu ben diyorum ki bu bir iş kazasıdır. Bu bir iş cinayetidir. Bu kadar çok konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Çözüm odaklı düşünmeden, emek ve sermaye odaklı yaklaşımı emeğe değer vermeden, sermaye üzerinden hep kar hırsıyla giden bir mantık Türkiye'yi çıkmaza götürüyor. İş hayatında emekçinin ve sermayenin ortak karar alacağı bir yolculuk kaçınılmaz. Çok fazla konuşmayacağım ama bugünün ana gündemini aktarmak durumundayım. Çünkü biliyorum ki TTK, Türkiye Taş Kömür İşletmesi, bugün Zonguldak'ta 5 maden ocağı var, 6500 yeraltı madencisi var ve TTK bir zamanların yeraltı madencilik üniversitesi bugün açıkçası dökülür hale gelmiştir. İnsan kaynağındaki azalma, madenciliğin özelleştirilmesinin getirdiği sonuç budur. Amasra'daki maden ocağı özelleştirilecek mi? Amasra'daki maden ocağını teknik müdürü kimdir? İdari işler müdürü iken teknik müdür olmuş mudur? Biz bu sorulara yanıt aramak durumundayız. Sözü uzatmayalım ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın biraz önce yeni üye muhterem İnce'nin yemin töreninde yaptığı konuşmaya dikkat çekelim. Çünkü biz gündemden gündeme sıçrayıp giden bir ülkeyiz. Anlam ve anlamı anlamak üzerine haritamızı, düşünme haritamızı ve sistematiğimizi kaybettiğimiz için ne olur sorularına yanıt da bulmadan yola devam ediyoruz. Niye böyle söyledim? Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Tevrat'la, İncil'le, Kur'an-ı Kerim'le açılımı yaptı. Sonra Spinoza'dan bahsetti. Yani teoloji ve felsefe konusunda biz bu kadar engin bir bilgiye sahipsek yönetişim sorunu çoktan çözerdik. Sözü uzatmayalım. Gelin gündemin detaylarına bakalım. Önce bizden biri Ata Arslan bize gündemi anlatacak. Ata.
İyi günler dilerim ve iyi yayınlar dilerim Meliha Okur. Hemen size 17 Ekim 2022 tarihte gündeme dair notlarımızı aktaralım. Tabii Türkiye'nin Cuma günü duyduğu bir kötü haber, bir felaket haberi var. Maden faciası olayı. Soma'dan sonra yüreklerimiz yeniden bir kez daha dağlandı desek yeridir. 41 işçi yaşamını yitirdi maalesef. Ve tabii Bartın'ın Amasra'daki bu faciaya dair de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hemen bir soruşturma açıldı ve savcı sayısının 6'ya yükseldiği gelişmesini duyduk bugün itibarıyla. İşletme yetkililerinin de yine ifadelerinin alınması bekleniyor savcılar tarafından. Çalışma Bakanlığı da maden kazası ile ilgili soruşturma ekibini genişletmiş durumda. 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı da dahil edildi. Enerji Bakanı Fatih Dönmezse facianın yaşandığı madenin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı ve madendeki yangının da büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu kamuoyuna. Maden faciası aynı zamanda meclis gündemine de taşınacak. Enerji Bakanı yine yarın genel kurulda faciaya ilişkin meclisi bilgilendirmesi bekleniyor. Tartışmalar bir yandan da siyasi boyutta kazandı. İktidar kanadından kader fıtrat başlıkları yönünden tartışmalar sürerken muhalefet ise buna dair ihmal başlığı altında tartışmalarını yoğunlaştırmış durumda diyebiliriz. Faciaya dair şimdilik bu notları aktaralım. Siyasete geçelim. Başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Sıcak bir başlık bu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 24. ve 41. madde çalışmaları tamam, artık sunulacak aşamaya geldi ifadelerini kullandı. Az önce yapmış olduğu açıklamada. Bugün pazartesi, genelde kabine toplantıları olur ancak iki haftada bir yapılıyor. Bugün kabine yok fakat AK Parti MKYK toplanacak. Gündemde ise başta Amasra'daki maden faciası olmak üzere dış politikada atılan adımlar ve seçim hazırlıklarına yönelik çalışmalar var diyebiliriz. Bir diğer başlığımızda sizlere aktaracağımız olan ekonomi olacak. 2023 bütçe büyüklüğü bugün belli oldu. Giderlerin 4,47 trilyon lira, gelirler ise 3,81 trilyon lira olarak öngörüldüğü açıklandı. Merkez Bankası'ndan haberlerimiz var. Kısa vadeli dış borç stokuna dair bir bilgilendirme yapıldı. Ağustos 2021 sonuna göre %13,6 artarak kısa vadeli dış borç stokunun 138,1 milyar dolara çıktığını öğrenmiş olduk. Bu perşembe ise kritik diyebileceğimiz bir gün, faiz kararı açıklanacak. Son olarak Eylül ayı içerisinde 100 bas puan indirilerek %13'den 12'ye düşürülmüştü ve faizin yine düşürülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlayacak olursak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yine bir değerlendirme yaptı bugün. Tabii yıl sonuna yaklaştıkça asgari ücret, yeni ücret ne olacak sorusu da merakla bekleniyor. Aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız dedi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Ve son olarak da bir not daha sizlere aktaralım. Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 7300 liraya, yoksulluk sınırı ise 25252 liraya yükseldi diyelim ve sözü de size bırakalım.
Sağ ol diyoruz Ata Arslan'a ve sözü fazla uzatmıyoruz. Çünkü kendisi Amasra'da dönüş yolculuğunda. Gazeteci arkadaşımız Sinem Köseoğlu telefon hattımızda olacak. Sinem Köseoğlu.
Merhaba sevgili Melih Okur.
Amasra'dan dönüyorsunuz. Amasra, evet. İzlenimlerinizi, özellikle madenci kadınlarının isyanını anlatır mısınız bize?
Sevgili Melih Okus, öncelikle tabii tüm Türkiye'nin başı sağ olsun ve bu maden faciasında hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerinin başı sağ olsun. Oldukça sıkıntılı bir süreç aileler için. Bu 3 gün içerisinde ailelerle yakın temasta bulunma imkanımız oldu. Özellikle bu son kazada, Amasra'daki kazada çok fazla genç işçi görüyoruz. Mesela dün 3 cenaze birden yan yana defnedildi. 3 arkadaş 2019'daki alımlarda birlikte işe girmişler. 27 ve 31 yaş aralığında üçü de. İşte birinin hanımı 5-6 aylık ikiz bebeğe hamile. Diğerinin birkaç aylık ikiz bebekleri var. Bir diğerinin 11 aylık bebeği var. İşte bir yaş doğum günü için mesela Ali Bulut hazırlık yapıyormuş. Annesi, karısı ağlıyor. Çocukların, bebeklerin tabii ki bir şeyden haberi yok. Küçük çocukların bir kısmı babam bir daha gelmeyecek mi diyor. Hani bu artık hani 21. yüzyılda bu tip kazalara, bu tip ölümlere, bu tip kayıplara toleransımızın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hem bir yurttaş olarak hem bir gazeteci olarak. Ama anneler, eşler, babalar, kardeşler hepsi isyanda. Bunu kader deyip geçemiyoruz elbette. Bize belirtilen şey genelde hayatını kaybeden işçilerimizin son bir hafta 10 gündür içeride gaz seviyesinin yüksek olduğuna dair ifadeleri. Yani hani kimsenin dikkatini çekmedi mi, bir şey yapılmadı mı, buna yönelik bir sürü sorular var. Tabii buradan canlı bir şekilde kazayı atlatmış işçilerimiz de var. Onların da bir kısmıyla görüştük. Tabii onlar için konuşmak biraz daha hassas, kelimelerini özenle seçiyorlar medya ile konuşurken. Bir ithamda da bulunmak istemiyorlar. Tabii kömürcülerimizin bir de biliyorsunuz kurum kültürleri oluyor, bir gelenekleri oluyor. O yüzden de çok temkinli konuşuyorlar ama benim gözlemim gazeteci olarak tabii ki savcılık hani süreci ortaya koyacaktır. Henüz kaza kırım çalışması nedenli yapılabildi patlamanın gerçekleştiği alanda bunu bilemiyorum. illaki bütün bunlar her şeyi ortaya çıkaracaktır. Ama işçilerden dinlediğimiz de şu, mesela işçi başı şef uyarıda bulunurken müdür çalışmaya devam edin diyebiliyor zaman zaman. Kraldan çok kralcı insanlarımız artık fazlasıyla var, biliyorsunuz. Burası kamu kuruluşu. Birçok yere göre bazı güvenlik önlemleri bizde daha iyiydi. Yani bir kaza, aslında bu denli büyük bir kaza olması hiç aklımızdan geçmiyordu diyen işçiler de var. Ama illaki bir ihmal zinciri, art niyetli olmasa da bir ihmal zinciri var ve bunun ortaya çıkması gerekiyor. Hani beş savcının da bu konuda ellerini vicdanına koyup sağlıklı bir çalışma yürüteceklerine inanıyorum. Ama tabii ki günün sonunda olan aileleri oluyor. Bu bebekler, hani her ne kadar devlet sahip çıksa da tazminatlar alsalar, yardımlar alsalar da birkaç aylık bebeğin veya annesinin karnında yetim kalan bir bebeğin hayatı da çalınmış oluyor. Bu bebekler de doğmadan ölmüş ya da 3-5 yaşında ölmüş oluyorlar. Çok fazla söze de gerek herhalde yok bu durumda. Ama kesinlikle artık Türkiye'de madencilik sektörünün çok daha iyi denetlenebilir, Avrupa standartlarında olması gerektiği kanaatindeyim. İşçilerimiz de bunu hak ediyor. Ülkemizde, insanımızda bunu hak ediyor sevgili Meliha Okur.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Dönüş yolunda görüşleri aldık. İnsanca yaşama hakkı. İnsana, emekçiye değer verme önemli. İş kazaları bir çeşit iş cinayeti. Bunlara izin vermemek lazım. Türkiye tabii ki farklı bir ülke. Burası bir çeşit kader coğrafyası. Aslında bütün kazaları, bütün olayları kanıksıyoruz, kabulleniyoruz. Bu nasıl bir şey bilemiyorum ama sözü uzatmıyorum. Çünkü kadınlar ve gençler bu ülkenin umudu. İşte bütçe geldi, detayına bakacağız. Perşembe günkü para politikası kurulundan ne çıkar onu da konuşuruz. Kısa vadeli borca da bakarız ama en değerli kaynak insan. İnsana yatırım yapmadan bu iş olmaz. Bugün ana konumuz ev gençleri. Konuğumuz Profesör Doktor Emre Erdoğan. Kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler dersi veren bir hocamız ve Türkiye'yi 2017 yılında ev gençleriyle tanıştırdı. Emre Bey, merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Çok güzel bir yazı yazmışsınız. Politik yolda bu kaza ile ilgili. Sanıyorum seste bir sorun var. Cep telefonunuzun sesiyle mi ilgili? Hoparlörde olabilir. Bir sorun var. Onu size hemen hatırlatmak isterim. Diyorsunuz ki yazınızın başlangıcında Albert Camus'dan bir alıntıyla...
Duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum. Bir ülkeyi tanımak için insanların nasıl öldüğünü görmek, bilmek gerekir. Duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Emre Bey. Emre Bey. Tabii ki bağlantıyı yenileyelim ama biz hemen bu bağlantıyı yenilerken kader coğrafyası denilen bu coğrafyaya fokuslanalım. Deprem oluyor, kabul ediyoruz. Her gün trafik kazasında insanlar ölüyor. Eğitimsizlik ve bilgisizlikten kaynaklı kazaları kabul ediyoruz. Yetmiyor. Deprem gelecek. Büyük felaket, onu bile kabul ediyoruz. Büyük felaket gelince yine büyük büyük konuşacağız. Halbuki bunları aşmamız lazım. Bizim kaderimiz filan değil bu. Eğitimsizliğimiz ve bilgisizliğimiz. Biz bugün gençleri, ev gençlerini konuşacağız. Emre Erdoğan konuğumuz, Profesör Doktor Emre Erdoğan. Sanıyorum bağlantıda bir sorun var. Telefon ile bağlantı yapalım. Sesi ve konuşması bizim için yeterli. Emre Bey'e erişmek önemli olan, çünkü gençler umutsuz bu ülkede. İşsizlik verisi geldi. 2 milyon 750 bin genç ne evde ne işte ne okulda. Evde oturuyor. Bunu konuşacağız. Emre Bey.
Merhaba.
Merhaba. Sanıyorum görüntüden vazgeçtik. İsterseniz direkt telefonunuzla konuşalım. Bir sorun var bulunduğunuz yerde.
Olabilir. İsterseniz böyle devam edelim.
Devam edelim. Çünkü yayının kalitesini düşürür. Siz çünkü önemli şeyler anlatacaksınız bize. Ev gençleri konusu 2017'de gündemimize girdi. Son işsizlik verisinde 2 milyon 750 bin genç ne eğitimde ne işte evde oturuyor. Evde oturan gençler 15-24 yaş skalasına baktığımızda nüfusun yüzde kaçını oluşturuyor? Ne kadar ev gencimiz var? Önemsiz mi bunlar? Bunların hepsi önemli diyoruz ve Emre Bey... Sanıyorum Emre Bey.
Evet buradayım.
Şimdi ev gençleri konusuna hemen dönelim. Bugün bir yazı yazdınız, dün yazdınız Politik Yolda. Bugün değil, dün yazdınız. Bir ülkeyi tanımak için kamunun bir sözüyle başladınız. Ne demek istediniz orada? Buyurun.
Yani oradaki vurgulanan şey kamunun söylediği şey, bir ülkeyi tanımak için vatandaşların nasıl öldüklerine bakmak gerekiyor diye çok anlamlı bir sözü var. Biz burada da gayri safi milli hasıla, insani gelişmiş endeksi gibi kavramları kullanıyoruz ama insanların nasıl öldüğüne çok odaklanmıyor. Yaşadığımız üzücü olay da onu gösteriyor. Bu ülke böyle bir dönemde böyle bir an bu kadar kolay insanlar hayatlarını kaybediyorlarsa, ben orada Beyhude yerine başka örneklerimiz var. Bu ülkede bir sorun var. Bu ülkenin yönetiminde bir sorun var diye bir argüman geliştirmiştim.
Bu ülkenin yönetiminde sorun var. Bunu kabul edelim. Çok uzun yıllardır sorun var. Bu sorunu çözmüyoruz. Neden acaba? Nedeni ne?
Burada her noktayı bütün aktörlerin kötü niyetiyle açıklamak mümkün. Yani burada siyasetçisinden başlayıp girişimcisine, orada oranın sahibi her kimse ya da denetlemekten sorumlu olan kişiye ya da ustabaşına, hatta başka iş bulamadığı için orada çalışmak zorunda kalana kadar herkesi suçlamak mümkün. Ama aslında bizim yaşadığımız şey her gün olan bir şey. Yani biz şu anda trafikte de aynı sorunu yaşıyoruz. Kadın cinayetlerinde de aynı sorunu yaşıyoruz. Büyük bir deprem geldiğinde bütün bunlar aynı şeyi yaşayacağız ve bazıları Hüdeyli hayatlarını kaybedecekler. Önlenebilir şekilde Hüdeyli'den de onu kastetiyorum. Kolaylıkla önleyebileceğiniz bir sebeple insanları kaybediyorsunuz. Bunun altında yatan bir mekanizma var. Orada da benim bitirmeye çalıştığım çözüm, bu ülkenin ahlaki ekonomisinde bir sorun var. Yani bizim ahlaki ekonomimiz iyi bir şekilde bu ölümleri engellemeye yetmiyor. Başka taraflara gidiyoruz biz çünkü.
Ahlaki ekonomide büyük bir çöküntü var. Bu çözülmediği sürece Türkiye nefes alamazsınız diye algılıyorum ben. Doğru mu?
Evet, ahlaki ekonomi dediğiniz şey şu: ekonominin bazı kuralları var, çalışması var. İnsanlar da o ekonominin çalışmasını mümkün kılacak bazı değerlere geliyor. Şimdi çok ünlü ekonomistler piyasa mekanizmasından bahsediyorlar, fiyatları arz talep belirler diyorlar, devlet düzenleyici rolü üstlenmesin diyorlar ama aslında ülkemizde olan şöyle bir gerçek var: Türkiye'deki zenginliklerin büyük bir kısmı devlet kaynaklı. Yani Türkiye'de zengin olmak istiyorsanız devlet ya da siyasetçiyle işbirliğine gitmeniz gerekiyor ve bu çok uzun zamandır olan bir şey. Ya da başka şekilde bakarsak imar aflarından kaynaklanıyor. Kamu arazisini, hazine arazisine bir yerini çeviriyorsun, sonra imar affı geliyor, onu tahvil ediyorsunuz. İşte şu anda bugün önümüze düştü bir imar affından daha bahsediliyor. Ya da deprem yönetmeliğine uymuyorsunuz, ona uygun olmayan binalar yapıp satıyorsunuz. Ya da bina deprem yönetmeliğine uygun, bunu yaparken ama trafiği mahvediyorsunuz, kamuya zarar veriyorsunuz, ona siz zenginleşiyorsunuz. Ya bütün bunlar aslında bir metaforda oluyor. Trafik sıkışmışken emniyet şeridinden basıp giderseniz gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Türkiye'li bir ahlaki ekonomi içerisinde ve köklü reformlar yapmadan buradan dönüş yapmak çok kolay değil.
Çok önemli bir konu. Bunu ayrı konuşmak isterim sizinle. Evet. Hakikaten önemli bir konu ama biz gençlere bakalım. 15-24 yaş arası gençler. Özellikle siz 2017 yılında ev gençleriyle bizi tanıştırdınız. Habitat Derneği ile yaptığınız bir çalışma. Bu çalışmayı 2 yılda bir mi yapıyorsunuz?
Yaklaşık 2 yılda bir tekrarlamaya çalışıyoruz. Tek istisnası pandemi yılıyla. Pandemi yılında 2 yıl arka arkaya yaptık. Hem 2020'de hem 2021'de bir de yaptık ki resmi daha net gösterebilelim. Yani o yaptı. Şimdi Kasım ayından itibaren de bir sonrakini yapmaya hazırlanıyoruz. 2023'te de onun sonuçlarını açıklayacağız. 2 yılda bir düzenli olarak takip etmeye çalışacağımız bir çalışma bu.
Peki ev genci nedir efendim?
Ev genci aslında İngilizcesi ben tercümelerinde ne çalışıyor, ne iş arıyor, ne eğitimde. Böyle bir şeyden kavramı geçiyor. Bunun ev genci dememizin sebebi şu. Biz bunu ilk hesapladığımızda, ilk baktığımızda hep bir kalıp yargı oluyor. Bu ev kızı dediğimiz kategoriye çok yakın. Yani Türkiye'de kayda değer oranda kadın evinde oturuyor. Hiçbir şekilde işe katılmıyor genç kadın. Ya da işe aramıyor. Eğitimle de devam etmiyor. Bizde böyle bir ev kızı, ev hanımı diye bir tavsiye vardı. Ama buraya baktığımızda erkeklerin de böyle olduğunu gördük. Yani sadece kadınlar böyle değil. Zaten iş birine katılmıyor değil. Dolayısıyla bunu ev genci diye daha geniş bir kavram altında toplamaya çalıştık ki daha dilimize yakın, daha tanıdık olan bir kavram kullanalım diye.
Peki ne kadar ev gencimiz var bizim? Bir veri var mı elinizde?
Düzenli olarak ölçülüyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu 2,5-3 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sürekli değişebiliyor aslında o rakamlar. Hani genç nüfusun nereye yaptığınıza bağlı olarak yaklaşık %30'una yakını bu kategoriye dahil oluyor baktığımız zaman.
Peki kadınlar ve erkekler olarak baktığınızda kadınların oranı daha fazladır öyle değil mi?
Kesinlikle zaten bu çok önemli bir şey. Kadınların oranı daha fazla olması. Burada kadınlarda %30'un üzerinde bir ev genci oranı var ve bu açıdan da biz OECD ülkeler arasında en yüksek orana sahibiz. Yani bu ayrı bir kategori oluyor. Bu da krizde kadınların iş gücüne katılımı ile ilgili bir sorun olduğunu bize gösteriyor.
Peki ev genci kavramı güzel bir kavram. Aslında 2017'den bu yana da bu kavramı sevdik, üzerinde duruyoruz. Türkiye'ye ne mesajı veriyor ev genci? Ne algılıyoruz?
Şimdi şöyle bir gerçek var. Bizim esas çalışmamız gençlerin iyi olma halini anlamaya yönelik bir çalışmaydı. Gençlerin iyi olma hali de gençlere işte soruyorlar hayatınızdan memnun musunuz vesaire. Hayattan memnuniyetini biz bunu öznel iyi olma hali diyoruz. Ötesine geçen bir şey. Bunu belirleyen objektif koşullar var. O objektifleri anlamayı ve objektif koşulları iyileştirerek gencin iyi olma halini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım bu. Bu çocukta da uyguladığımız bir şey. Yaptığımız zaman bu ilk araştırmada şunu gördük. Önemli şeylerden bir tanesi maddi durumdan memnuniyet. Eğer bir genç maddi durumundan memnun ise kendi yaşamından da memnun olma olasılığı çok artıyor. Bunu akılda tutalım. Peki maddi durumdan memnuniyetini belirliyor? Çalışıp çalışmaması. Yani öyle bir şeye geliyorsunuz ki çalışan gençler diye her şeyi kontrol ettiğinizde çalışmayan gençlerin %25 ya da %30 daha mutlu olabiliyorlar. Önce maddi durumlardan memnuniyet oluyor. Daha sonra da genel olarak yaşamlardan memnuniyet oluyor. Dolayısıyla gençler için maddiyat çok önemli. Bunu bir kenara yazalım. Bu maddiyatı sağlayan önemli bir şey de çalışabilmeleri ve iş bulabilmeleri. İş bulamamak kayda değer oranlı bir işsizliğe ve mutsuzluğa ve umutsuzluğa yol açıyor. Yani o iş bulma meselesi. Başka bir faktör de maddi durumla ilişkili olan gençlerin kendilerini ne kadar mahrum hissettikleri, yani hak ettikleri gelirden ne kadar uzak olduklarını hissetmeleri, o da arttıkça gençler daha mutsuz oluyorlar. Bu da çalışmakla alakalı bir şey. Basitçe sadece maddiyatın bile gençleri daha mutlu kılabileceğini gösteriyor. Bu bahsettiğimiz ev genci dediğimiz gençler öncelikle çalışmadıkları için bir mahrumiyet içindeler. Çalışan gençle çalışmayan genç arasında çok çok büyük bir maddi fark var. İkincisi çalışmakla beraber başka etkinliklere de dahil olabiliyorlar. Dışarıda yaşamları oluyor. Yani bakıyorsunuz ev gençleri ne yapıyor, çalışan gençler ne yapıyor dediğimizde büyük kısmı tabii ki maddiyatla ilgili olmak üzere çalışan gençler vakitlerini daha fazla dışarıda geçiriyor. Daha fazla istedikleri konserlere, tiyatrolara gidiyorlar ya da dışarıda vakit geçirebiliyorlar. Ev gençleri adı üzerinde evde oturuyorlar ve bu da mutsuzluğa ve depresyona yol açabiliyor. Bu çok ciddi bir sorun. Aslında bir gencin ev genci olması onu gençliğini yaşamamaya itiyor. Bunu da kurtun. Bir de çalışmak, sadece çalışmak değil, eğitimin dışında kalmak da var. Yani Türkiye'de şu anda yaş grubunun büyük bir kısmı, oldukça kaydı önemli kısmı eğitime devam ediyor olsa da orta öğretim boyunca açık liseyle beraber, daha sonra üniversiteyle beraber eğitimden kopmalar. Bu eğitimden kopmalar çok daha büyük bir sorun çünkü uzun süreli işsizlik ve mutsuzluğa yol açıyor. Eğitimde kalarken terk ediyorsa çocuk, o çocuğun ileride işsiz kalması ya da diğer ruhsal sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz hale geliyor.
Çok çarpıcı bir konu bu. Çok önemli bir konu. İyi yetişmiş insan kaynağımızı beyin göçü olarak yurt dışına gönderiyoruz. Gençlerimizin çok büyük bir bölümü eğitimde ve işte değil, mutsuz evde oturuyor. Bir de üniversiteyi bitirmiş, liseyi bitirmiş, iş bulamayan, herhangi bir zanaat sahibi olamayan gençler de evde yaşıyorlar ve bir süre sonra iş aramayı bırakıyorlar, değil mi?
Evet, zaten en önemli şeylerden biri bu. Zaten burada çok ciddi bir toplumsal cinsiyet boyutu var. Zaten genç kadınların bir kısmının önünde böyle bir opsiyon yok. Yani çalışma opsiyonu yok. Çalışmasına hoşgörü gösterilmeyen ortamlarda yaşıyorlar. Türkiye kadının iş gücüne katılma konusunda en kötü ülkelerden bir tanesi. Yani İsveç'te ya da Norveç'te değil, kadınlar evde oturuyor Türkiye'de. Niye evde oturuyor? Bunu da çok iyi biliyoruz. Çocuk bakım yükü var, yaşlı bakım yükü var, kardeşlerine bakıyor. Bütün bunlar ücretsiz aile işçisi olarak, bütün bunlardan dolayı zaten kadınlar evde oturuyor. Bunu akılda tutalım. Genç erkeklerde ise hiçbir aramaktan vazgeçmek, başka şeyler yapıyor. Çünkü genç bir erkek olarak dışarıya gitmek istiyor, arkadaşlara gezmek istiyor. Ama yapabildiği tek şey bir kahvehaneye gidip sabah akşama kadar belki tek çay içerek orada oturmak oluyor ve süre giden bir mutsuzluğa yol açıyor. Bu da çok ciddi bir sorun çünkü o maddi aşamıyor. Oradaki çocuk ise her türlü suç için, her türlü kanun dışı eylem için bir potansiyel kaynak oluşturuyor.
Ana sorunda bu. TÜİK dar kapsamlı işsizlik verisine baktığımızda 2 milyon 750 bin verisini gösterdi bize. Bu sizin 2 milyon 800 bin 3 milyona yakın genç bu konumda verisine uygun düşüyor. Peki nasıl çözeceğiz bu sorunu? Son olarak onu alalım sizden.
Şimdi bunun çeşitli çözüm yöntemleri tartışılıyor. Sadece bu Türkiye'de değil. Bakın Avrupa Birliği'nin geçen dönemdeki en önemli hedeflerinden bir tanesi gençlerdeki ev genci oranı düşürmektir. İşsizliği sadece ev genci oranında. Bunu nasıl yapacaklardı? Ya iş bulmalarını kolaylaştıracaklardı, iş aramakta olanları, ya da eğitimden kopmuş olanları eğitime dahil etmeye çalışacaklardı. Aslında bizim de stratejimizin çok farklı olması gerekmiyor. İşsizliği gidermek bunu biraz azaltacak tabii ki. Yani bir ekonomik büyüme, kolayca iş bulabilme vesaire bunu sağlayabilir. Öteki tarafını geri döndürebilme meselesi başka bir şey. Çocukların eğitimden kopma meselelerine ayrıca odaklanmamız gerekiyor. Çünkü burada da sınıfsallık ve tabii toplumsal cinsiyet üst üste geliyor. Fakir ailelerin çocukları ve fakir ailelerin kız çocukları eğitimi daha kolay bırakıyorlar. Bu çok ciddi bir sorun olarak geliyor. Burada tek tip olmadığını kabul etmekle başlamamız gerekiyor. Yani tek tip politikalarla çözmek mümkün değil. Ya da bunu ekonomik büyümeyle piyasaya bırakmakla yok çözebilecek bir şey değil. Çok üzücü gerçeklerden bir tanesi şu. Gençlerin hangi fırsatıya sahip oldukları buradaki durumlarına belirliyor. Eğer bir genç daha yoksul ise daha erken çalışmaya başlıyor. Çünkü ailesine bakacak, kardeşlerine bakacak. Bundan dolayı da iş bulabiliyor. O zaman aniden iş buldu diyoruz ama. Bunu erken dönemde diğerlerin kabul etmeyeceği koşullarda güvencesiz ve güvenlikle çalışarak yapıyor. Ve biz de sürekli farkındaysanız genç işçilerin, çocuk işçilerin ölümlerini duymaya başlıyoruz. Bu çok acı bir şey. Orta sınıftakilerin dayanması biraz daha fazla olsa da onlar da. Yani ne kadar üst sınıftaysanız o kadar çok dayanıp kendi istediğiniz için o kadar yaşayabiliyorsunuz. Ne kadar yoksulsanız
kadar az pazarlık gücünüz oluyor. O yüzden de diğerlerin kabul etmeyeceği işleri kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bakmanız gereken bir var. Bu çok çok ciddi bir sorun haline dönüşüyor.
Değerlendirmeleriniz önemli. Niçin? İşte madende ölen işçiler. Çoğu lise mezunu. Üniversite mezunları da var madende çalışan. Çünkü ben bölge insanıyım, iyi biliyorum. Yaş ortalaması çıksa eminim 30-35'i aşmaz bile. İşsizlik ve umutsuzluk insanları madenlere gitmeye zorluyor. O yüzden bu değerlendirmeyi çok önemli buluyorum ve size teşekkür ediyorum. Türkiye sosyal devlet olmalı diyoruz. Sosyal devletin görevleri var. İnsanlarına insanca yaşama hakkı sunacak. İşte emekli, 13 milyon emekli var. 600 milyar TL'ye yakın para ödeniyor yılda emekliye. Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu bütçeden ya da hazineden ne kadar kaynak aktarımı yapıyor? Konuğumuz İsmail Sevinç. Kendisine soracağız. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Bey, merhaba.
Merhabalar Melih Hanım. İyisiniz umarım.
Herkes kadar iyiyim. Türkiye kadar iyiyim. Öyle diyorum ben. Siz iyi misiniz?
Haklısınız. Haklısınız. Bizler de aynı. İyi olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz.
İsmail Bey, öncelikle EYT'den mi başlayalım?
Nasıl isterseniz.
İki şapkayla aynen konuşalım. Birinci şapkada işçi, ikinci şapkada patron. Yani emek ve sermayeyi evet birlikte konuşmak durumundayız. EYT ne zaman çıkar? Birinci sorumuz bu.
Tabii EYT ne zaman çıkar? EYT yani bakan, Sayın Bakan takvimi veriyor aslında. Aralık başında diyor, mecliste getireceğiz ve Aralık ayının sonuna kadar bunu çıkartmayı planlıyoruz gündemimizde diyor. Peki EYT ne? Yani EYT dediğimiz olay, isterseniz oraya da girelim yani neyi kapsıyor diye. Şimdi EYT dediğimiz emekli yaşa takılanlar yeni bir konu değil. 1999'dan sonra hemen sonra gündeme gelmiş ama 2000'li yılların, 2010'lu yılların ortalarında iyice alevlenmiş bir konu. Ama bir türlü çözüme kavuşturulmamış. Çözüme kavuşturulmamasının temel sebebi de tabii bir taraftan maliyetler, bir taraftan da sosyal güvenlikteki bu gene itibariyle yaş dengesini bozacağı, yani sosyal güvenliğinde gelir gider dengesini bozacağı yönüyle uzun süre beklemiş bir konu. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki EYT, yani bir taraftan artık çıkma aşamasında çünkü herkes de bu işi tamamlamak istiyor. Haklar anlamına baktığınız zaman aslında sigortalılar hiç de haksız değil. Yani şöyle haksız değil. Ben diyor oyuna girerken, çalışmaya başlarken kurallar neydi? 20 yıl, 25 yıl. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 ve 5000 günden emekli olabiliyordum diyor. Ama şimdi ne oldu? 99'da bir yasa çıktı. Yasayla birlikte bana bir yaş getirildi, yaş kademelendirildi diyor. Şimdi kademelendirilince bir taraftan prim ödeme gün sayısı hafif artırılıyor ama esas etkisi bunun yaş doluyor. Yaşlar 58'lere geliyor. Eskiden biliyorsunuz yaş yoktu 99 öncesinde. Bu hakkın kendisine verilmesini istiyor. Yani spesifik olarak bu açıdan baktığınız zaman evet yani bu çıkabilir, çıkmalı diyebiliriz. Yani bu açıdan bakıldığında ama devamı konusunda tabii soru işaretleri olacak. Peki neler tartışılıyor EYT'de? En çok bu konuşuluyor. Ya çok senaryolar. Kimler yapıyor bunu? EYT'de bir komisyon var. Komisyonda İşte Çalışma Bakanlığı yetkilisi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu işleri bilen emeklilik ve aktüaryadan çalışan arkadaşlarımız işte orada uzmanlar. Bir taraftan Maliye Bakanlığı bütçe etkisini değerlendiriyor. Bir taraftan böyle bir komisyon, buna dar küçük bir komisyon çalışıyor. Çalışmaların son şekline geldiğini ama tabii yine de çalışmaların kendi içinde küçük küçük hesaplamaların devam ettiğini anlıyoruz. Ve hani yakın bir zamanda da Cumhurbaşkanlığı'na sunulup bir de orada değerlendirileceğini, ondan sonra da Aralık başında meclise geleceğini anlıyoruz. Peki neler konuşuluyor? En çok konuşulan tabii benim de en yakın bulduğum yaşın ortadan kaldırılması. Yani şöyle yakın bulduğum, yani şu anda çıkabileceğini en yakın olarak gördüğüm. Çünkü bunun asıl şeyi yaşa takılıyorsunuz, yaşı kademelendirilmiş bir yaşı geri almanız gerekiyor çözüm açısından. Ve en basit ve çok karmaşık olmayan, kafalarda soru işareti bırakmayacak olan da eskiye dönmek olacak. Ama tabii bu maliyetli olur. Ya bu kadar işte 100 milyarın üzerinde bir parayı her yıl bütçeye koyamayız denirse de Buradaki alternatif araya bir yaş kademelendirmesi olabilir ama bu biraz daha şeyi zorlar ve aslında çözüm noktasında biraz daha.
Telefon hattında bir sorun mu var? Yayın.
İsmail. Benim sesim gelmiyor mu size?
Aa, şu an geldi İsmail Bey. Bir ara sesiniz gitti.
En son ne dedim acaba? Ben
en son maliyetle ilgili 100 milyar TL yükü bütçeden veya hazineden karşılanabilir mi? Karşılanabilir İsmail Bey. Niye karşılanmasın?
Evet. O zaman sorun çözülür. Yani her yıl bu konulursa 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bir de insanların şöyle bir durum var Türkiye'de. Beden işçileri özellikle çok uzun süre çalışamıyorlar. İş bulmada ciddi problemler var. Yani piyasaya emek arzı olsa da bunun karşılığı her zaman mümkün olmuyor. Bir talep doğurmuyor. Yani bu önemli bir problem görünüyor. Yani 50-55 yaşından sonra herkes iş bulamıyor. Yani inşaat işçisi diyelim mesela bulamıyor. Bu da Türkiye'ye az problemler var. Buradan da hani uzun süre bekliyor. 5 gün, 1000 gününü doldurmuş ama bir de iş bulamayan bir kesim var. Bir taraftan çalışanlar var, bugün sayısında sıkıntısı olmayanlar ama bir taraftan da hiç iş bulamayanlar var. Bu anlamda çözüme kavuşturulacak gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki dediğim Aralık ayının başında da meclise gelecek.
Şimdi var. Orada duralım. Şimdi Aralık başında meclise gelecek. Siz Aralık sonunda çıkabileceğini öngörüyorsunuz. Evet. Onu anlıyorum. Doğru. Konuşmanızdan. Ocak, doğru, Şubat'a sarkabilir mi? Bunun altını çizelim.
Yani ocağa sarkabilir. Çünkü meclisin kendine göre bir takvimi var. Bir taraftan bütçe görüşmeleri var biliyorsunuz. Yani bütçe görüşmeleriyle birlikte ele alındığında gerçi komisyonlara gider o tarih itibariyle ama yine de hani aralığa yetişmezse anladığım Ocak ayını geçmez diye anlıyoruz.
Peki biz. Seçim var. Seçim yılına giriyoruz. İnsanların ne zaman alabilir insanlar paralarını? Ben onu merak ediyorum. Ne zaman maaşları bağlanabilir?
Şimdi kurallar değişmiş olacak. Yani şu andaki emeklilik kuralları değişmiş olacak. Biraz daha esnemiş olacak. Tabii bir kanun çıktıktan sonra bir yürürlük tarihi belirlemek lazım. Yürürlük tarihi hemen olursa aynı anda talep doğurur bu. Yani ertesi gün yürürlüğe girerse işte Ocak 1'de veya 31 Aralık'ta yürürlüğe girer derse işte o tarih itibariyle artık emekli aylığı talebinde bulunabilir kişiler ve emekli aylığını hak ederler ama aylığı bekleyebilirler. Yani aylığı beklemek derken şunu kastediyorum. Şimdi tabii parametreler değişiyor. Mesela diyelim ki bilmiyoruz şu anda ama gün sayısı noktasında azaltıldı. Yaş kriteri kaldırıldı. Memurun önüne geldiği zaman direkt gelmiyor bu. Kanun çıktıktan sonra da bir süre bekliyor. Ne bekliyor? Diyor ki SGK mesela bununla ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapıyor. İkinci düzenleme diyoruz buna. Yani bir genelge düzenliyor. Buna bir hazırlık yapacak. Yani bu birkaç hafta sürebilir mesela bu genelgenin düzenlenmesi. Memurların bunu uygulaması böyle bir yavaştan olabilir. Bir yavaşlık olabilir. Ama işte parametrelerin sisteme girilmesi o çok uzun sürmez. Ama şeyleri bekleyebilirler. Çünkü talepten sonra aylık bağlama tabii bir anda 1 milyon kişi başvurursa normalde bir anda kaç kişi başvuruyor? Ayda 30 bin kişi başvuruyor diye düşünün siz. Mesela Türkiye genelinde ayda 30 ile 40 bin arasında emekli aylığı bağlanıyor. Bir anda eğer 1 milyon kişi başvurursa tabii o aylık böyle bir 3-5 ay sürer ama hak kaybı olmaz. Neden olmaz? Şey çünkü yani siz talep ettikten sonra takip eden ay başından itibaren hak ediyorsunuz. Yalnız talep etmeniz lazım. Yani emeklilik dilekçesi verdikten sonra ya da E-Devlet'ten başvurduktan sonra takip eden ayın başında mesela 30 Aralık'ta başvurdunuz. 1 Ocak'tan itibaren emekli aylığını hak edersiniz. Ama aylığınız 6 ay sonra bağlanırsa yine de bu birikmiş tutarı alırsınız. Yani burada bir sıkıntı olmaz ama tabii talebin fazla olması, SGK'nın bir süre buna adapte olması, mevzuat anlamında yani ikinci düzenlemeleri çıkarması kısa bir süre alabilir. Bu da biraz yönetimi bunu hızlandırmasıyla da ilgili. Ama aylıkların yani kişilerin ceplerine girmesi hani her zaman çok hızlı olmayabilir, bir sırayı alabilirler diye düşünüyorum.
Ben de yayınlarımda bunun altına çizgi atıyorum. Bu konuya dikkat çekiyorum. O yüzden lütfen Aralık'ta bu işi halledin diyorum. Çünkü Bu yıl 1,5 milyon insan mı emekli olacak bunun dışında?
Bunun dışında 1,5 milyon, hayır şöyle normalde olanlar var, normal emekliliği gelenler. Hı hı. Şöyle bu yıl 1,5 milyon insan Ne yakın. Evet, 1 milyonun üzerinde ama tabii bu şuna bağlı, 1 milyonun üzerinde. Yani nasıl çıkacağına bağlı. Şimdi dediğimiz gibi yaş koşulu olmazsa evet 1,5 milyona yakın insan emekli olacak bu yıl ya da önümüzdeki yılın başında. Ama başka koşullar arınırsa bu sayı düşecektir. Ama her ayda emekli olan sayısı eklenecek ve totalde bu mesela 10-15 sene içinde de 4 milyonu bulacak. Ama parça parça girecek diğerleri. Yani şartları şu an taşımayıp 3 gün sonra taşıyanlar var mesela. Ya da 3 ay sonra bu şarta 8-9-99 öncesinde girmiş olup ama 3 ay sonra mesela prim ödeme gün sayısını dolduruyor. Hı hı. Ya da yaşı 3 ay sonra doluyor. Mesela onlar o dolduktan sonra başvurabilecek. Onun için böyle parça parça katılımlar olacak. Ama ilk plandaki katılım dediğiniz gibi neredeyse eğer bu şekilde çıkarsa 1,5 milyona yakın insanın öngörülüyor. Yani emekli olacağı öngörülüyor. Bu da yaklaşık şu anki emekli sayısının işte siz de dediniz 16 milyon küsur. Onun yaklaşık %10'una geliyor ilk plandaki direkt emekli sayısı.
Ben bunun dışındaki emeklileri soruyorum. Bu EYT bir de onun dışında her yıl ne kadar emekli oluyor Türkiye'de bir veri var mı? 400 bin.
Ortalama Türkiye yani nüfus arttıkça azıcık artıyor ama 350-400 bin bandında insan emekli oluyor. Yani o 1,5 milyonu biraz geçebilir. Yani toplam yıl itibariyle, ay itibariyle 30 bin kadar Melih Hanım. Yani 30-40 bin bandında emekli oluyor. Yani emekli sayısı artacak tabii burada. İşveren boyutuna ister geçelim isterseniz buradan.
Burada hemen onu da sorduktan sonra işveren boyutuna geçeceğim. Tamam. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bakalım. Emeklilere iyi para ödüyor mu?
Yani iyi para gerçekten şey bir kavram, zor bir cevap. İyi, yani 3500 lira ödüyor en fazla. Hatta kimisine daha düşük bağlanırken 3500'e çıkıyor. Bu parametrelerden dolayı, aslında dengesiz parametrelerden dolayı bu. 3500 lira ödüyor en fazla. Ama yeni bağlanan, çok yüksekten ödeyenler açısından rakamlar yükseliyor şu anda. Çünkü ama alt limiti 3500 lira diyebiliriz. Ya yani bunu ödüyor ve bunu her zaman yükseltmek zorunda. Mesela önümüzdeki yükseltmek zorunda derken bunlara tıklamayınca, iteklemeyince bunlar yükselmez. Yani şöyle yükselmez. Çünkü bunların maaşı 2000 lira. Ama diyor ki maaşın 2000 lira da olsa ben sana 3500 lira ödüyorum diyor. Ama Ocak geldiğinde zam aldığında bu kişi 3500 lira üzerinden zam almıyor. 2000 lira üzerinden zam alıyor. 2000 lira üzerinden zam aldığı için eğer ekstra bir kanun düzenlenmezse o 2500'de kalıyor mesela. Onun için bu 3500 taban aylığın sürekli güncellenmesi gerekiyor. Bunun yerine aslında buna kökten bir çözüm getirilse kişiler de rahat eder. Her yıl bekliyorlar mesela. Diyorlar ki ya 3500-5000 olsa da bizim taban aylıklarımız yükselse. Yoksa standart zamla yükselmiyor diyorlar yani. Standart %20-25
artırarak. Çok önemli bir konu bu da. O yüzden sordum. İntibak yasası emekli için bu taban aylık konusu. Niye bu kadar karmaşık bir sistem var İsmail Bey? Tamam. Benim derdim o. Bu nedir çok böyle?
Benim buna cevabım yok. Yani şöyle cevabım var. Sosyal güvenlik sistemleriyle, sosyal politikalarla tabii çok fazla oynanmış bu. Geçmişte de öyle. Çok fazla müdahale edilmiş. Bu müdahaleler oldukça çok kanun çıkmış, borçlanma yasaları çıkmış, emeklilik yasaları çıkmış. Şu an hesapladığımız aylıkları 3 ayrı dönem bazında değerlendirerek ayrı hesaplıyoruz. O dönemler içinde de kendine göre farklılıklar arz ediyor. Bu kadar çok dokunduğunuz zaman farklılıklar oluşması pek mümkün oluyor. Yani nasıl mümkün oluyor? Yani mesela 2000 öncesinde düşük, yani sonra başka bir gün bunlar da konuşulur. Örnek vermek babından 2000 öncesinde tabandan ödeyen bir kişi, yani minimumdan, asgari ücretten ödeyen bir kişi 2000 yıldan önce emekli olmuşsa 6000 lira alabiliyor ama şu an o kişi ancak 3500 lira alır. Normalde de 2500 lira alır.
Bu kadar yani, karmaşık bir sosyal güvenlik sistemi olmaz. Bir kere altını çizelim. İkincisi basit yalın bir sisteme ihtiyacımız var. Reform var, gelmesi var. Lazım. Üçüncüsü sosyal güvenlik sistemi kırmızı alarm veriyor mu? Kaynağı bol mu? 22 milyon ücretli var çalışan. Dolayısıyla bütçeden, hazineden mi para aktarılıyor? Ne kadar para aktarılıyor yılda?
Şu an 250 milyardı ama en son güncellemelerde revizelerle bu 400 milyarı buldu. Yani 400 milyar diyorum. Sosyal güvenliğin bugünkü bütçesi 735'ti yılbaşı itibariyle ama tabii bu şu andaki rakam 1 trilyon diyeyim, rakamları bazen telaffuz etmek zor oluyor. Yani 900 milyar değil, 1 trilyon gider bütçesi var. Normal genel bütçenin %50'si kadardır hep. %45-50'si bandındadır. Belki şimdi biraz daha yükselir. Sosyal güven, ya burada 400 milyar transfer ediliyor. Tabii kurumun açığı 100 milyar civarı. Yani kendi, ama bu kurumun açığı diye bunu ayırt etmemek lazım. İhtiyacı olan transfer 400 milyar lira.
400 milyar TL transfer ediliyor. Kurumun açığı 100 milyar değişebilir. Ama gider 1 trilyon, gelir 600 milyar TL emekliye harcanıyor. 400 milyar TL transfer var ancak. Gelelim asgari ücrete geleceğiz buradan. Ve ondan sonra patron şemsiyesiyle bir de olaya bakacağız, değil mi?
Tabii, bakalım.
Asgari ücreti kim ödüyor? Hükümet, ülkeyi ekonomi yönetimi mi ödüyor? Patronlar mı ödüyor? Bir kere patronlar ödüyor. Neden hükümet bu kadar çok asgari ücretle ilgili konuşuyor?
Şimdi aslında patronlar ödüyor. Tabii asgari ücret farklı ülkelerde farklı komisyonlar tarafından belirlenebiliyor. Ülkemizde temelde işçi sendikaları, işveren sendikası ve hükümetin yer aldığı bir konsensüs tarafından belirleniyor. Tabii burada açıklamalar genelde hükümet kanadından yapıldığı için o belirliyor gibi görünüyor. Ama belirliyor, etkisi çok fazla muhakkak. Yani bunu yadsılamayız. Ama tabii asgari ücret kim ödüyor derseniz, bunu aslında işveren ödüyor. Yani onun için devletin pozisyonu orada şöyle ve şöyle olmalı. Yani aslında o pozisyona girmeye çalışıyor zaman zaman benim gördüğüm. Bir taraftan ya işçi çok alsın, ama bir taraftan da ya işveren acaba bunu ödeyebilir mi? Ödeme kapasitesi var mı? İşte acaba kayıt dışına sebep olur mu? Mantığı da önemli. Çünkü işte enflasyon oluşturur mu? Enflasyondan da öte kayıt dışılık olur mu? İşte 3 işçi yerine 2 işçi çalıştırmayı tercih eder mi? Bunlar asgari ücretteki temel sorular oluyor. Ama işte asgari ücret belirlenirken ne yapılıyor? Bir taraftan TÜFE bakılıyor, ama TÜFE değil asıl. İşte gıda fiyatlarına bakılıyor. İşte TÜİK bir rakam getiriyor, ya bu kadar 4 kişi bu kadar parayla geçinebilir deniyor. Onu da biraz üzerine çıkılmaya çalışılıyor, ama tabii Türkiye gerçekleri içinde bir rakam belirleniyor. Bunun işverenin ödeme gücü olup olmadığı konusu ayrı bir soru işareti. Bu konuda Çalışma Bakanlığı geçen sene anket yaptı mesela. Dedi ki ya işçi ve işveren bunu işe şeffaf yapıp bu sene de yapmalı. Yani bunu bu sene, ama şeffaf bir şekilde diyecek, işçi ne bekliyor, işveren ne bekliyor. Bazen işçiler gerçekten, yani yüksek asgari ücrette bugüne kadar olmadı ama çok böyle yükselirse de hani bir sıkıntı olur mu? Emin olamıyorum. Çünkü işverene maliyeti bugün 6.400-7.500 liraya falan mal oluyordu işverene.
Siz bu bir saniye ücretin... araya gireceğim İsmail Bey. Çünkü önemli bir şey, konuyu anlatıyorsunuz. Yılbaşında evet, yine asgari ücrete zam gelecek. Sizin beklentiniz ne? Ne kadar gelebilir? Ondan sonra bu hesabı yapmaya devam edelim. Buyurun.
Yani bu cevap verilecek zor sorulardan biri. Bir tanesi 3 ay var daha. Yani 3 ay enflasyon nasıl olur? Tahminler var. İşte yıl sonu şu anda %80'lerin az üzerinde 12 aylık ortalamalar. İşte Merkez Bankası %67 yıl sonu tahmin ediyor, ama %80'ler diye düşündüğümüzde, bir taraftan da geçen sene verilmiş olan bir %50 artı %30 bir zam var. %29.6. Ama önümüzdeki yılda %40 uluslararası kuruluşlarında asgari ücret artış beklentisi var. Merkez Bankası'nda %25. Tabii burada benim tahminim geçen seneye yakın bir oran olacağı noktasında bir tahminim var, ama onun çok üzerinde olması zorlayabilir. Ya geçen sene %50'lerde bir artış olmuştu yılbaşı itibariyle. Yani benim beklentim tabii şu an yani bu rakamlar tamamen afaki, ama yani %35-40 bandında, 40 bandında. Bunun altında olmamak kaydıyla bir asgari ücret artışı olabilir diye düşünüyorum. Ama işte 8.000 net gibi, 7.500 arası gibi, ama bunların hepsi, söylediğimin hepsinin tamamen bir kişisel tahmin olduğu.
Peki patronlar parayı ödeyebilecek mi? Patronların durumu nedir? Mesela EYT dedik, kıdemler var mı orada?
Evet, yani patronlar asgari ücret ödeyecek mi, o bir soru. EYT'de kıdemi ödeyecek mi, o ayrı bir soru. Şimdi patronlar tarafına hiç bakmıyoruz. Aslında bakmamız lazım. Çünkü EYT gündeme geldiğinde bir kere emekli olup işten ayrılmak isteyenler olacak. Neredeyse %10'u belki emekli olacak çalışanlarının. Mesela 100 kişinin çalıştığı yerde 10 kişinin emekli olduğunu düşünün. Bunun da ortalama 10 yıldır çalıştığını düşünelim orada. Şu anda 15.600 lira yaklaşık kıdem tazminatının tavanı. Hadi 10.000'den ödesin. Zam gelecek Ocak'ta, işte 15.000 lira deseniz bir kişiye 150.000 lira falan bir para ödeyecek. 10 kişiye 1,5 milyon. Yani 100 kişinin çalıştığı bir yer bu 1,5 milyon hemen hazır etmek zorunda. Daha büyükler için bu daha büyük bir şey haline geliyor. Burada soru işareti, acaba taksitler olabilir mi burada? Yani bir şeyler yapılabilir mi? İşçiyi de işvereni de düşünerek, yani kanunen şeyle taksitlendirme imkanı var işçiyle anlaşıp. Ama bu kanundan doğan ya böyle ekstra bir durum aslında işvereni de düşünsek mi diye bir şey olabilir. Bir taraftan tabii konu uzun ama bir mobilite gerektirecek piyasada. Yani işçiler diyecek ya ben artık işten ayrılmayı yeltenecek. Bazı işyerler emekli personel çalıştırmıyor. Onların bir düzenleme yapması gerekecek. Mesela diyecek ki ya ben emekli oldum ama çalıştırmam lazım. Çünkü kritik personel. Onunla ilgili içerilerde bir düzenleme yapacaklar. Ve şu telaş olabilir işyerlerinde. Yani nitelikli adam şimdi emekli oldu, kolay gider mi? Başka yere kaçar mı? İşte böyle transferler olur mu? Bunlar bir daha çok düşürülmeye çalışacak. Personeli daha çok bazılarını elde tutma politikası gidebilir işverenler benim gördüğüm. Bir taraftan da tabii kıdem tazminatı dışında eğer çalışmaya devam edeceklerse ayrı bir yükle de karşılaşıyor. Yani emekli çalıştırmanın yükü daha fazla. Niye? %24,5 ödüyor. Yani 10 bin lira brüt olan biri için 2400 lira prim ödüyor. Emekli olmasa bu kişi 1000 lira, duruma göre 500 lira daha az ödeyecek. Yani emekli olmadığı takdirde burada da sosyal güvenlik destek primleri anlamında yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada da bu destek priminin düşürülmesi, işveren için maliyetinin azaltılması gerekir. Diğer yani, taraftan...
Buyurun.
Diğer taraftan bazı teşvik ve destekler var. Orada emeklilere verilmiyor onlara istihdam destekleri. Emekliler de oraya girmesi lazım ki işveren biraz rahatlasın. Çünkü işveren tarafı çok şu anda düşünülmüyor. Gerek piyasadaki bu işçiler arasındaki geçiş, işçinin ayrılması ya da bu kıdem tazminatı gibi durumlar ve teşvikler. Aynı şekilde de bu dediğim gibi sosyal güvenlik destek primini fazla ödeyecek. Bunlar ilave maliyetler şeklinde karşısına çıkacak.
Yani şapkaya iki yönlü bakmamız lazım. Bir tarafta emekçi, diğer tarafta patron. Emekçi ve patron ilişkilerinde yeni bir düzenlemeye, yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Konuşmalarınızdan bunu anlıyorum, önemsiyorum bunu.
Devlet desteklemesi lazım, evet. Devlet desteklerini burada işveren tarafına biraz artırması lazım. Yani asgari ücret desteğini 100 lira değil de daha fazla. Yine istihdam desteklerini de gözle görünür derecede artırırsa biraz böyle ilaç oluyor. Onlar onu seviyor. Yani şöyle oldu işveren. Yani istihdam etmeyi kolaylaştırıyor, maliyeti azaltıyor. Ben umuyorum ki bunlar...
İnşallah. Biz de bekleyelim bunu. Bu da önemli ama işsizlik sigorta fonu kullanılmasın diyelim. Size teşekkür edelim. Sağ olun diyoruz. Bu arada tabii ki virgülü koyuyoruz ama günün yazısına kısaca göz atıyoruz.
Günün yazısı. Orta yolculuk derken bahsettiğim bu başörtüsü çıkışı değil bu arada. Beceriksizce ve zamansız da olsa Kılıçdaroğlu bir şekilde siyaset üretmeye çalıştı. Benim ona o konuda biraz kredi açmamın nedeni de o zaten. CHP'nin klasik siyasetsizliğinden o veya bu şekilde çıkılması lazım. Bu bir denemeydi, olmadı, olay da iyiydi. Asıl bahsedeceğim mesele Kılıçdaroğlu'nun sansür yasası meclisten geçerken Amerika'ya gitmesi. Cumhurbaşkanı namzeti olarak Amerika'ya gitmesi siyasi açıdan anlamsız değil. Şu an gitmesi çok lüzumsuz ama. Ana muhalefet lideri ve yüksek ihtimalle 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak böyle bir yasa geçerken mecliste bulunması ve kurumsal muhalefetin başını çekmesi gerekirdi. Parti liderlerinin yasa tasarıları geçerken arazi olma gibi bir huyu var. O huyu bir bırakmaları lazım. Orayı geçtik artık. Hem parlamenter sistemi güçlendirme vaadi verip hem de meclisi kritik zamanlarda bırakıp gezmeye gitmek olmuyor. Yurttaşın oy verdiği insanı iyi kötü takip edebildiği, dolayısıyla bir şekilde demokratik sürece dahil olabildiği tek mecrayı terk edip gidemezsiniz. Dağhan Irak, Diken. Günün yazısı.
Sesi.
Sorumluluklarımızı bileceğiz ve sorumluluklarımızı bilerek davranacağız. Biz Çarşamba günü yine birlikteyiz.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.